Ayrım 9.
Breuer birden Viyana Yahudilerinin içindeki en büyük satranç ustası olan babasının onu oyunlarda nasıl saf dışı ettiğini hatırladı. Belki de kabul edecek bir şey yoktu. Belki Fräulein Salome yanılmıştı. Nietzsche ruhen bu korkunç hastalığın üstesinden gelmiş gibi konuşuyordu. İntihara gelince Breuer intihar riskini anlamak için hiç hata payı olmayan bir sınava tabi tutardı. Hastanın gelecek için planları var mı? Nietzsche bu sınavı geçmişti. Hayır, intihar eğilimi yoktu. 10 yıllık bir misyondan söz etmişti. Kafasının içinden dışarı çıkmayı bekleyen kitaplardan. Ancak Nietzsche'nin intihar etmeye eğilimli olduğunu gösteren mektuplarını kendi gözleriyle görmüştü. Bunu gizliyor olabilir miydi? Yoksa intihara zaten kararlı olduğu için mi şu anda ümitsizlik taşımıyordu? Breuer daha önce de böyle hastalar görmüştü. Tehlikeliydiler. İyileşmiş gibi görünürlerdi. Hatta bir bakıma iyileşirlerdi de. Melankolik durumları hafiflerdi. Bir kez daha yer, içer ve gülerlerdi. Ama bu iyileşme aslında ümitsizlikten kaçmanın yolunu artık bulduklarını gösterirdi. Ölüme kaçış. Nietzsche'nin planı bu muydu? Kendini öldürmeye kararlı mıydı? Hayır. Breuer, Freud'a söylediği sözleri hatırladı. Nietzsche intihar edecek olsaydı neden ona gelsindi? Ta Rapallo'dan kalkıp Basel'a, oradan da Viyana'ya kadar neden yolculuk edip bir doktora daha görünmek istesindi? Breuer, öğrenmek istediklerini Nietzsche'nin ağzından bir türlü alamamış olmasına rağmen yardım konusunda hastasını suçlayamayacağını da biliyordu. Nietzsche, tıbbi durumuyla ilgili her soruyu eksiksiz yanıtlamıştı. Hatta fazlasıyla. Baş ağrısından yakınan hastaların çoğu, yiyeceklerden ve havalardan çok etkilendiklerini anlatırlardı. Aynı durumun Nietzsche için de geçerli olduğunu öğrenmek, Breuer'i hiç şaşırtmamıştı. Fakat hastasının kendi durumunu bütün ayrıntılarıyla adeta bir rapor halinde sunabilmesi Breuer'i hayrete düşürmüştü. Nietzsche'nin atmosfer koşullarına gösterdiği tepkileri anlatması 20 dakika sürmüştü. Söylediğine göre atmosfer basıncında, sıcaklıkta ve rakımda en ufak bir değişiklik olsa bedeni adeta bir barometre, termometre gibi şiddetli tepkiler veriyordu. Havanın kurşuni rengi içini karartıyor, gri bulutlar ve yağmur moralini bozuyor, kuru havalar ona zindelik veriyordu. Kış mevsimi zihnini felç ederken güneş ona enerji kazandırıyordu. Yıllardır kusursuz iklim aramakla geçirmişti hayatını. Yaz mevsimi nispeten daha iyiydi. Engadine, bulutsuz, rüzgarsız ve güneşli yaylalarıyla ona göreydi. Yılın 4 ayını küçük bir İsviçre köyü olan Sils Marina'daki ufak bir Gasthaus'ta geçiriyordu. Ama kış mevsimi adeta lanetli bir mevsimdi. Kışın rahat edebileceği tek bir köşe bile bulamamıştı. Yılın soğuk aylarında İtalya'nın güneyine gidiyor ve o şehir senin, bu şehir benim dolaşarak sağlığına iyi gelecek bir yer arıyordu. Viyana'nın rüzgarlı ve yağışlı havasının ona kasvet getirdiğini, kendisini adeta zehirlenmiş gibi hissettiğini anlatmıştı. Sinir sistemi güneşe, kuru ve dingin havalara muhtaçtı. Breuer, beslenme konusunda sorular sormuş ve bu konuda da uzun bir konuşma dinlemişti. Nietzsche, yiyecekler ve mide rahatsızlıkları ile baş ağrıları arasındaki ilişkiyi anlatmıştı. Ne kadar kusursuz değerlendirmelerdi bunlar. Breuer, şimdiye kadar hiçbir hastasının sorulan her soruyu bu denli kapsamlı anlatabildiğini görmemişti. Bunun anlamı ne olabilirdi? Acaba Nietzsche, sabit fikirli bir hastalık hastası mıydı? Breuer, o sıkıcı, sürekli kendilerine acıyan hastalık hastalarıyla çok karşılaşmıştı. Bu tür hastalar, iç organlarının durumunu ballandıra ballandıra anlatmaya bayılırlardı. Ama bu türlerin asıl hastalığı Weltanschauung Stenosis, yani dünya görüşünün daralmasıydı. Onları dinlerken insan kendinden bezerdi. Kendi bedenlerinden başka bir şey düşünmezler, sağlıktan başka ne bir şeyle ilgilenir ne de değer verirlerdi. Hayır, hiç onlardan değildi. İlgi alanları çok genişti ve kişiliği etkileyiciydi. Fräulein Salome'nin de böyle düşünmüş olduğu, hatta hala böyle düşünüyor olduğu kesindi. Paul Rey'i daha romantik ve cana yakın bulsa da, üstelik Nietzsche semptomlarından söz ederken bunu acındırmak ya da destek bulmak için yapmıyordu. Breuer bunu en baştan fark etmişti. O halde bedeninin işlevlerini anlatırken bu kadar ayrıntıya neden giriyordu? Belki bunun tek açıklaması Nietzsche'nin kafasının çok iyi çalışması, çok güçlü bir hafızasının olmasıydı. Bu yüzden çok akılcı bir yaklaşımla tıbbi değerlendirmeler yapıyor, uzman bir doktora kapsamlı veriler iletilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ya da kendi kendini inceleyebilme konusunda olağanüstü bir yeteneği vardı. Nietzsche'nin bu değerlendirmeleri henüz bitmemişti. Ama Breuer bir sorunun daha cevabını alabilmişti. Nietzsche'nin diğer insanlarla kurduğu ilişki o kadar azdı ki zamanının büyük bir bölümünü kendi sinir sistemiyle yaptığı konuşmalara harcıyordu. Nietzsche, tıbbi geçmişinin hikayesini bitirmek üzereydi. Breuer, şimdi onu fiziksel olarak muayene edecekti. Hastasıyla birlikte muayene odasına geçtiler. Burası, içinde yalnızca bir soyunma perdesi ve iskemle, kolalı beyaz çarşaf serili muayene masası, bir lavabo, tartı ve Breuer'in aletlerini koyduğu çelik bir dolap bulunan küçük, steril bir odaydı. Nietzsche'yi soyunup üstünü değiştirmesi için birkaç dakika yalnız bıraktıktan sonra geri dönen Breuer, onun arkası açık muayene önlüğü giymiş olduğunu ama siyah çoraplarıyla diz bağını çıkarmamış olduğunu gördü. Çıkardığı giysileri özenle katlıyordu. Geciktiği için özür diledi ve göçebe yaşamım benim tek bir giysi taşımamı gerektiriyor. Bu yüzden onu üzerimden çıkarıp bıraktığımda düzenli durmasını sağlarım, dedi. Breuer, tıbbi geçmişi alırken ne kadar metodikse, fiziksel muayenesini yaparken de o kadar metodik çalışıyordu. Baş bölgesinden başlayıp, parmaklarıyla dokunarak, hafifçe vurarak, koklayarak, hissederek ve bakarak, yavaş yavaş bedenin aşağı bölgelerine indi. Hastasının semptomlarının çokluğuna rağmen, sternum üzerindeki bir yara izinden başka bir fiziksel anormallik bulamamıştı. Bu yara izine askerde ata binerken geçirdiği bir kaza sebep olmuştu. Bunun dışında bir de burun köprüsünde minicik eğri bir düello yarası, solgun dudaklar, konjonktivit ve avuç içinde kırışıklar gibi anemi belirtileri vardı. Aneminin sebebi ne olabilirdi? Muhtemelen beslenmeyle ilgiliydi. Nietzsche bir keresinde haftalarca et yemek istemediğinden söz etmişti. Ama daha sonra Breuer, Nietzsche'nin ara sıra kan kustuğunu söylediğini de hatırladı. O zaman kansızlığın nedeni mide kanamaları olabilirdi. Kırmızı kan hücresi sayımı için biraz kan aldı. Rektum muayenesi yaptıktan sonra eldiveninden biraz dışkı numunesi aldı. Bunu daha sonra inceleyecek ve gizli kan olup olmadığına bakacaktı. Peki ya Nietzsche'nin görme konusundaki şikayetleri? Breuer ilk olarak tek taraflı konjonktivit olduğunu fark etti. Bu bir göz merhemiyle kolayca iyileşebilirdi. Breuer bütün çabalarına rağmen oftalmoskopunu Nietzsche'nin retinası üzerinde odaklayamamıştı. Görüşü engelleyen bir şey vardı. Bu da muhtemelen kornea'nın saydam özelliğini kaybetmesindendi. Kornea ödemi olabilirdi. Breuer, Nietzsche'nin sinir sistemini incelerken özel bir dikkat sarf etti. Bunun tek nedeni Nietzsche'nin başarıları değildi. Nietzsche, 4 yaşındayken beyin süngerleşmesinden babasını kaybetmişti. Genelde bu adla bilinen hastalık, inme, tümör ya da kalıtımsal beyin dejenerasyonu gibi birçok anormalliğe bağlı olabilirdi. Beyni ve sinirsel fonksiyonları, denge, koordinasyon, duyular, kuvvet, kontrol, işitme, koklama, yutkunma her yönüyle inceleyen Breuer, sinir sisteminde yapısal bozukluğa dair hiçbir ipucu bulamamıştı. Nietzsche giyinirken Breuer masasına dönüp muayenesinin sonuçlarını karta geçirdi. Birkaç dakika sonra Frau Baker, Nietzsche'yi tekrar muayenehaneye aldığında Breuer, zamanları dolmak üzere olmasına rağmen hastasının ağzından melankoli ve intiharla ilgili bir şey alamadığını fark etti. Konuya başka bir yönden yaklaşacaktı. Bu, genellikle istenen sonuçların alındığı bir tür görüşme tekniğiydi. Profesör Nietzsche, bana yaşamınızdaki tipik bir günü bütün ayrıntılarıyla anlatmanızı rica edeceğim. Beni fena yakaladınız Doktor Breuer. Sorduğunuz sorular arasında en zor olanı bu. Ben sürekli hareket halindeyim. Hep aynı yerde kalamıyorum. Geçirdiğim nöbetler yaşam tarzımı belirliyor. Sıradan bir gün seçin. Son haftalarda iki nöbet arasında geçirdiğiniz bir gün olabilir. Erken uyanırım. Tabii eğer uyuyabilmişsem. Breuer bundan cesaret aldı. Bu kapıdan girebilirdi. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim Profesör Nietzsche. Uyuyabilmişsem mi dediniz? Uykularım dehşet dolu saatlerdir. Bazen kramplar girer, bazen midem ağrır. Bazen bedenimin her yanının gerildiğini hissederim. Bazen de aklıma gelen düşünceler, genellikle kötü, geceleri gelen o karanlık düşünceler, kimi zamanlar bütün gece uyumadan uzanırım. Bazen ilaç alarak 2-3 saat uyku uyuyabiliyorum. Ne tür ilaçlar? Her birinden ne kadar alıyorsunuz? Diye sordu Breuer aceleyle. Nietzsche'nin kendi başına aldığı ilaçları öğrenmenin büyük bir önemi olsa da bu sorunun en iyi seçim olmadığını fark etti hemen. Şu geceleri gelen karanlık düşünceleri sorması çok daha iyi olabilirdi. Kloral hidrat hemen hemen her gece en az 1 gram. Eğer bedenimin uyku ihtiyacı çok şiddetliyse buna morfin ya da veronal ilave ederim. Ama o zaman da ertesi gün sersem gibi oluyorum. Ara sıra haşhaş da alırım. Ama bir sonraki gün beynimi bulandırıyor. Klorali tercih ediyorum. Zaten kötü doğan bugünü devam ettirmemi hala istiyor musunuz? Lütfen. Kahvaltımı odamda yaparım. Bu kadar ayrıntıya girmemi istiyor musunuz gerçekten? Evet, kesinlikle. Bana her şeyi anlatın. Evet, kahvaltım çok sadedir. Gasthaus'un sahibi bana biraz sıcak su getirir. Hepsi bu kadar. Arada sırada kendimi çok iyi hissediyorsam biraz açık çay ve kuru ekmek isterim. Sonra soğuk suyla duş alırım. Çalışmak için güç kazanacaksam bunu mutlaka yapmam gerekiyor. Sonra da günün geri kalan kısmını çalışarak geçiririm. Yazı yazarım, düşünürüm ve ara sıra gözlerim müsaade ederse azıcık kitap okurum. Kendimi iyi hissedersem bazen saatlerce yürürüm. Yürürken bir şeyler karalarım. En iyi düşüncelerim, en verimli çalışmalarım bu yürüyüşlerde ortaya çıkar. Benim de öyledir diye atıldı Breuer. 5-6 kilometre yürüdükten sonra en zor problemleri bile çözebildiğimi görürüm. Breuer'in bu kişisel yorumunun ardından dengesi sarsılan Nietzsche bir an durakladı. Buna bir karşılık verme çabası içinde kekelemeye başladı. Sonra vazgeçti ve sözlerine devam etti. Otelde yemeklerimi hep aynı masada yerim. Neler yediğimi zaten anlatmıştım. Kesinlikle baharatsız yemekler alırım. Haşlamayı tercih ederim. Alkol kullanmam, kahve içmem. Bazen haftalarca yalnızca kaynamış, tuzsuz sebzeye tahammül edebiliyorum. Sigara da kullanmam. Masamdaki diğer insanlarla birkaç kelime ederim. Ama uzun konuşmalara girdiğim pek görülmez. Şansım varsa Bana kitap okumayı ya da benim için not almayı teklif edecek kadar düşünceli biri çıkar karşıma. Gelirim çok kısıtlı. Bunlar için adam tutacak halde değilim. Öğleden sonralarım sabahlarıma benzer. Yürürüm, düşünürüm, not alırım. Akşamları yemeğimi odamda yerim. Yine sıcak su veya açık çay ve bisküvi. Sonra da kloral. Bana tamam artık dinlenebilirsin diyene kadar çalışmaya devam ederim. İşte bedenim böyle yaşıyor. Yalnızca otellerden söz ettiniz. Ya eviniz? Benim evim valizimdir. Kaplumbağa gibi evimi sırtımda taşırım. Valizimi otel odasının bir köşesine yerleştiririm. Havalar dayanılamayacak hale gelince onu sırtlanır, daha yüksek basınçlı, havası daha kuru yerlere göçerim. Breuer, Nietzsche'nin geceleri gelen karanlık düşüncelerine geri dönmeyi planlıyordu. Ama şimdi daha iyi bir soru dizisi oluşturabileceğini gördü. Öyle ki ucu mutlaka Fräulein Salome'ye dayanacaktı. Profesör Nietzsche, gördüğüm kadarıyla tipik bir gününüzü anlatırken yaşamınıza giren diğer insanlardan pek söz etmediniz. Merakımı mazur görün. Bunun tipik doktor sorusu olmadığını biliyorum. Ama organizmanın bütünlüğüne inanırım. Fiziksel açıdan sağlıklı olmanın toplumsal ve psikolojik açıdan sağlıklı olmaya bağlı olduğunu düşünüyorum. Nietzsche kızarmıştı. Kaplumbağa kemiğinden yapılma bıyık tarağını çıkardı ve başını bir yana eğerek bir süre hiç ses çıkarmadan sinirli hareketlerle koca bıyığını taradı. Sonra birdenbire bir karar vererek koltuğunda dimdik oturur bir pozisyon aldı. Hafifçe öksürdü ve kararlı bir sesle konuştu. Bu gözlemde bulunan tek doktor siz değilsiniz. Sorunuzun seksle ilgili olduğunu anlıyorum. Birkaç sene önce göründüğüm İtalyan doktor Lanzoni, kendimi tecrit edip her şeyden uzak kalmamın durumumu ağırlaştırdığını söyleyerek bana düzenli bir cinsel yaşam önerdi. Tavsiyesine uyup Rapallo yakınlarındaki bir köyden genç bir köylü kadınla böyle bir anlaşma yaptım. Ama 3 hafta sonra baş ağrılarından ölmek üzereydim. İtalyan usulü tedavi biraz daha sürseydi hasta son nefesini verecekti. Tavsiyenin bu kadar kötü sonuç vermesinin sebebi neydi? Bir anlık hayvani zevkin ardından saatlerce kendimden iğrenmek. Çiftleşmeden doğan iğrenç protoplazmalardan temizlenmeye çalışmak bence hiç de, nasıl demiştiniz, organizma bütünlüğüne götürmez. Breuer, bence de diyerek aceleyle onayladı. Yine de hepimizin toplumsal bir bağlam içinde yer aldığını, bu bağlamın tarihsel varlığımızı sürdürmemizi sağladığını ve yalnızca insan ilişkilerine özgü zevkleri tattırabildiğini inkar edebilir misiniz? Sürülere özgü bu zevkler belki herkes için geçerli değil, dedi Nietzsche, başını iki yana sallayarak. 3 kez elimi uzattım ve başkalarıyla aramda köprü kurma girişiminde bulundum ve 3'ünde de ihanete uğradım. Nihayet, Breuer heyecanını saklayamıyordu. Belli ki bu 3 ihanetten biri Lou Salome ile ilgiliydi. Bir tanesi de Paul Rhee olmalıydı. 3.'sü kimdi? Sonunda Nietzsche kapıyı açmıştı. Kuşkusuz artık ihanet ve ihanetin yarattığı ümitsizlik konusunda onunla konuşmaya başlayabilirdi. Breuer en seveceğin ses tonuyla konuşmaya başladı. 3 girişim, 3 korkunç ihanet ve o zamandan beri acı dolu bir inziva. Belki de çok acı çektiniz ve bu acılar bir bakıma hastalığınızı körükledi. Bana güvenerek bu ihanetlerin ayrıntılarını anlatmanızı rica edebilir miyim? Nietzsche yine başını iki yana salladı. İç dünyasına çekiliyor gibi görünüyordu. Doktor Breuer, size kendimden bu kadar söz ederek güvenimi göstermiş bulunuyorum. Bugün yaşamımın en derin ayrıntılarını sizinle paylaştım. Bunu uzun zamandan beri kimseyle yapmıyordum. Ama hastalığım bu düş kırıklıklarından çok daha önce başladı dediğimde bana güvenin. Ailemin geçmişini hatırlayın. Babam beyin hastalığından öldü. Belki de aileden gelen bir hastalıktır. Baş ağrılarımın ve sağlığımdaki bozulmanın okul çağlarımdan beri sürdüğünü hatırlayın. Yani o ihanetlerden yıllar önce. Kısa süren ve zevk duyduğum yakın dostluklarım sırasında hastalığımın hiç iyileşmediği de bir gerçek. Hayır, bu güvenimin azlığından kaynaklanmıyor. Ben hatayı fazla güvenmekle yaptım. Tekrar güvenmeye hazır değilim. Buna gücüm de yok. Brewer hayret içindeydi. Nerede yanlış yapmıştı? Daha bir saniye önce Nietzsche ona içini dökmeye istekli, hatta neredeyse can atıyor görünüyordu. Şimdi ise terslemişti. Ne olmuştu? Olayların sırasını hatırlamaya çalıştı. Nietzsche, başkalarıyla arasında köprü kurma girişiminden ve 3 kez ihanete uğradığından söz etmişti. Brewer, bu noktada ona sempatiyle yaklaşmış ve sonra köprü, bu sözcük kulaklarında bir çınlama yaptı. Nietzsche'nin kitapları. Evet, kitaplardan birinde köprüyle ilgili son derece canlı bir pasaj vardı. Belki de Nietzsche'nin güvenini kazanmanın anahtarı bu kitaplarda gizliydi. Brewer, kendi kendini psikolojik açıdan incelemenin önemini anlatan bir pasaj daha okuduğunu hatırlar gibi oldu. Bir dahaki buluşmalarından önce bu kitapları daha dikkatli okuması gerektiğine karar verdi. Belki de Nietzsche'yi kendi fikirleriyle etkilemeyi başarabilirdi. Ancak Nietzsche'nin kitaplarında bulduğu fikirleri nereye kadar kullanabilirdi? Bu kitapların onda olduğunu Nietzsche'ye nasıl açıklayacaktı? Bu kitaplardan almak için Viyana'da hangi kitapçıya gittiyse yazarın adını bile duymadıklarını söylemişlerdi. Brewer, ikiyüzlülükten nefret ederdi. Bir an Nietzsche'ye her şeyi anlatmayı düşündü. Lou, Salome'nin ziyaretini, kendisinin Nietzsche'nin ümitsizliğinden haberi olduğunu, Fräulein Salome'ye verdiği sözü ve kızın ona kitapları hediye ettiğini, her şeyi. Hayır, bu her şeyin bitmesine sebep olurdu. Nietzsche'nin kendini kullanılmış ve ihanete uğramış hissedeceğine kuşku yoktu.